Aa kardeşler, sizinle olmak harika. Bir arada olmak ve hep birlikte Tanrı'nın sözünü çalışabilmek ne kadar harika bir ayrıcalık. Yani tabii ki ablamın demin söylediği gibi ne yazık ki bir arada tam olamıyoruz ama yine de sanal ortamda bile birlikteyiz ve Tanrı her zaman tabii ki bizimledir. Ve tabii ki tapınmanın başında söylediğimiz gibi bu dönem gerçekten farklı, değişik bir dönem oluyor hepimiz için. Belki karışık duygular, düşüncelere sahip olabiliriz. Belki korku var. Aynı zamanda belirsizlik de çok. Ve tabii ki hikmet lazım, güç lazım. Aynı zamanda iman da gerekiyor ilerleyebilmemiz için. Ve bir soru işareti de var. Nasıl ilerleyebiliriz gerçekten? Ve fark ettim ki önümüz belirsiz olunca geçmişe, İman atalarımızın yaşadıklarına bakmak çok faydalı oluyor. O zaman bu paylaşımı hazırlarken şöyle düşünmeye başladım. Eğer geçmişten gelen bir iman atımızdan biri, yani bir amca, bir teyze, kutsal kitaptan bize gelse, bize bir hikaye anlatsa, hangi hikaye olurdu acaba? Hangi tanıklık vermek isterlerdi? Yani siz de seçecek olsaydınız siz de hangi hikayeyi seçerdiniz? Ve biliyorsunuz son haftalar tabii ki özellikle geçen haftalar diriliş bayramımızı kutladık hep birlikte. Tekrardan o dirildi, o gerçekten dirildi diyebiliriz. Hamdlar olsun. Kurtarıcımız bizim için öldü ve 3 gün sonra dirildi. Hamdlar olsun. Ve diriliş bayramından önce biz Efesliler bölümü hep birlikte çalışıyorduk. O zaman bugün için eski antlaşmadan gelen bir hikaye inceleyelim diye düşündüm. Ve biz Kral Yeşofat'ın hikayesinden yani zamanlarından gelen bir hikaye inceleyeceğiz hep birlikte. Ve Kral Yehoşafat'ı düşünecek olursak aslında Kral Davut'tan sonra Kral Süleyman gelmişti. Ve Kral Süleyman'dan sonra İsrail halkı ikiye bölündü. Ve bir tarafta 11 oymağı içeren bir bölüm vardı. İsrail ismi aldılar. Ve tek oymaktan oluşan bir grup daha vardı. O da Yahuda. Her ikisi Tanrı'nın halkı ama ayrı yaşıyorlardı bir dönem. Ve her iki grubun da farklı kralları olurdu. Ve krallar bir iyi bir kötü. Aslında ben bazen kralları biraz biberlik veya tuzluk gibi düşünüyorum. Yani bazılar tuzluk gibi iyi, bembeyaz. Bazılar daha çok biberlik gibi tamamen kötü. Ama insan oldukları için tuzlukların içine biber de kaçmıştı. Biberliklerin içine de maalesef tuz da. Arada sırada tuz da kaçmış durumda. Her kral bir şekilde karışıktı. Ve tabii ki Tanrı'nın halkı tamamen mükemmel olacak bir önder için daha çok bekleyeceklerdi. Ve tabii ki biz geçen hafta gerçek mükemmel kralın bizim için ne yaptıklarını kutlamıştık. İsa Mesih'imizin zaferini kutlamıştık. Ama Yehoşafat Yahuda kralıydı. Ve içine biber kaçmış tuzluk gibiydi. Yani her şey doğru yapmadı ama yine de asıl isteği Rabbi hoşnut etmek idi. Aslında bizim gibi de diyebiliriz belki. Ve halkı Tanrı'yı takip etmekte yüreklendiriyordu ve onlara önderlik ediyordu. Ama bir gün beklenmedikleri bir olay ortaya çıktı. Ve şimdi hikayemize başlayacağız. Eğer kutsal kitap yanınızda varsa 2. Tarihler 20. bölümünden 1. ayetten başlayacağız. Okuyalım. Bundan sonra Moavlılar, Amonlular ve Meunlüların bir kısmı Yehoşafat'la savaşmak için yola çıktılar. Birkaç kişi Yehoşafat'a gidip Gölün öbür yakasından, Edom'dan sana saldırmak için büyük bir ordu geliyor. Şu anda Hasason Tamar'da, Ein Gedi'de dediler. Korkuya kapılan Yehoşafat, nokta nokta nokta diyeceğiz şimdilik. O zaman üç halktan birleşmiş bir ordu yaklaşıyor ve Yehoşafat korkuya kapılıyor. Tabii ki tehlikeye karşı korku çok doğal bir tepki oluyor. Ve biliyorum aramızda bazı kardeşler pek korku ile uğraşmıyor. Hamdolsun uğraşmasınlar. Ama aynı zamanda bazılarımız için aslında kafalarımızda ve yüreklerimizde korku ile bir savaş alanı var. Ve sanki bir hareket yokken, bir eylem yokken, daha cepheye gitmeden, evimizden çıkmadan da belki diyebiliriz, içimizde korkuyla bir savaş başlıyor. Hele böyle zamanlarda. Ve ayetlerde ne diyor? Korkuya kapılan Yehoşafat. Korkuya kapılmak. Ne kadar ilginç bir ifade. Korkuya kapılmak. Kapılmak kelimesini düşündüğümde özellikle denizi düşünüyorum. Hani akıntıya kapılmak var ya. Hatta denize gittiğimiz zaman ki bu arada keşke girebilsek de neyse düşünmeyelim. Denize gittiğimiz zaman eğer yüzecek olursak çoğu zaman bir ip ve mantar konuluyor. Buradan geçmeyin diyorlar çünkü akıntıya kapılacaksın ve götürüleceksin diyorlar. Yani akıntı bizi alabiliyor ve uzak bir yere götürüyor. Aynı zamanda su basıyorsa bir yere, sel oluyorsa ve hızlıca akan sular varsa içlerine düşüp bize götürebilirler bu sular. Suya kapılmak. Ve aslında korkuya kapılmak manevi açısından çok benzeyen bir durum. Onun içine düştük mü bizi çok uzak bir yere götürebilir. Ya bu mu oldu? Ama şöyle bir şey olursa sonra bu olacak. Bu olursa o olacak. Bundan sonra şu olur. Devamla da gidiyoruz. Panik, telaş artıyor ve birkaç saniye, birkaç dakika, birkaç saat, birkaç günden sonra bakıyoruz ve nasıl buraya geldim, nasıl bu hale geldim diye düşünebiliriz. Peki korkuya kapılan sen, korkuya kapılan ben, biz korkuya kapılınca aklımız nereye gider? Bizi nereye götürmeye çalışır? Tepkimiz nasıl oluyor? Çünkü aklımızın akışını bilirsek, düştüğümüz zaman hayır, bugün beni götüremeyeceksin diyebiliriz. Eğer o akışını bilirsek, uyanık olup bugün beni götüremeyeceksin de diyebiliriz. Çünkü korkunun asıl varacağı yer şurası. Korku dolu düşüncelerine veya hislerine kapıldıkça kendimizi Tanrı'dan uzak, kardeşlerden uzak, güçsüz, çaresiz ve yalnız hissetmeye başlıyoruz. Tanık oldunuz mu bilmiyorum ama öyle oluyor. Korku başka bir mecazla, korku araç olsaydı varış noktası bunlar olurdu. Binmesek daha iyi. Ama düşünebiliriz. Gerçekten korkuya kapıldığımda aklım nereye gider? Tanıyalım, bir görelim tepkisini ki uyanık olalım. Ama Yehoşafat ne yaptı peki? Hikayeye dönelim. Üç halkın orduları birleşti, üzerlerine yürüyorlar. Korkuya kapılan Yehoşafat Rabbe danışmaya karar verdi ve bütün Yahuda'da oruç ilan etti. Rab'be yönelmek için Yahuda'nın bütün kentlerinden gelen halk toplanıp Rab'den yardım diledi. Yehoşafat, Rab'bin tapınağında yeni avlunun önünde Yahuda ve Yeruşalim topluluğunun arasına gidip durdu. Ey atalarımızın Tanrısı Rab! Sen göklerde oturan Tanrı değil misin? Dedi. Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. Ey Tanrımız, bu ülkede yaşayanları, halkın İsrail'in önünden kovan ve ülkeyi sonsuza dek dostun İbrahim'in soyuna veren sen değil misin? Onlar orada yaşadılar, adına bir tapınak kurdular ve başımıza bela, savaş, yargı, salgın hastalık, kıtlık gelirse adının bulunduğu bu tapınağın ve senin önünde duracağız dediler. Sıkıntıya düştüğümüzde sana yakaracağız, sen de duyup bizi kurtaracaksın. İşte Amonlular, Moavlılar, Seyir Dağlık bölgesinde yaşayanlar. Mısır'dan çıktıktan sonra İsrail'in onların ülkesine girmelerine izin vermedin. Bu yüzden atılarımız başka yöne döndü, onları yok etmedi. Ama bak, bunun karşılığını bize nasıl ödüyorlar? Bize miras olarak vermiş olduğun mülkünden bizi kovmaya geliyorlar. Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende. Bütün Yahudalılar çoluk çocuklarıyla birlikte Rabbin önünde duruyordu. Şimdi bu noktada duracağız ve düşünelim. Hikayeden şimdiye kadar ne öğrenebiliriz? Tanrı'nın halkında farkındalık görüyoruz. Bu durumda ne kadar zayıf olduklarını biliyorlardı, kabul ettiler. Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende. Ve bu paylaşma hazırlarken bir yorum kitabı okudum. Ve yorum kitabında çok faydalı bulduğum bir alıntı vardı. Okumak istiyorum. Şöyle diyor. Her türlü büyük kalabalık, sayısız kaygılar ve sıkıntılar, çileden çıkaran türlü şeyler, tehlikeler, Tanrı'nın hizmetkarına karşı harekete geçebilir. Ancak eğer bunlar Tanrı'nın hizmetkarının çaresizliğinin farkına varması, ardından gözlerini Rabbine dikmesini sağlarsa, yine de şükran duyulacak bir şey olabilir. Ve aslında fark ediyoruz ki koronavirüs salgını sanki herkesin zayıflığını fark etmesini sağlıyor. Genelde kendi gücüne başvurabilen kişiler bile ne kadar aslında zayıf olduklarını fark ediyorlar. Sanki herkes ne yapacağımızı bilemiyoruz, gözümüzü nereye dikelim diyor bu arada. Ve geçen gün bir araştırma projesini gördüm. Danimarkalı biri 75 ülkedeki Google tarama motoru üzerindeki dua hakkında aramaları takip etti. Ve fark etti ki son dönem her ülkede artış oldu bu konuda. Hatta her 80 bin vaka ile dua aramaları 2 kat çoğalıyormuş. Yani gerçekten bu 75 ülkede ki büyük ihtimalle dünyanın her yerinde halklar ben yeterli değilim, gözüm benden daha güçlü birine dikmem gerekiyor. Kime, nasıl dua edebilirim diyor. Aynı zamanda bildiğimiz Sat7 Türk Hristiyan kanalı 25 Mart şöyle yazdı. Son 2 hafta boyunca dediler, her gün aldığımız seyirci iletişim sayısı son 5 yıl gördüğümüz en yüksek günlük rakamından daha büyüktür. Türkiye'de de halk ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüzü nereye dikelim diyor. Ama tabii ki Tanrı'nın halkı gözlerini nereye bakacaklarını biliyor. Gözümüz sende ya Rab. Ve Yehoşafat Tanrı'nın halkıyla birlikte Tanrı'ya baktılar. Tanrı'nın onlarla birlikte olduğunu hatırladılar. Ve önce verdiği vaatleri ve yaptıklarını, harikalarını da anımsadılar hep birlikte. Ey atalarımızın Tanrısı Rab, sen göklerde oturan Tanrı değil misin? Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. Ey Tanrımız, bu ülkeyi dostun İbrahim'in soyuna veren sen değil misin? Hatırlıyorlar ve Tanrı'nın kim olduğunu sayıyorlar. Ve ben de düşünmeye başladım. Peki yaşam kilisesi olarak son senelere bakacak olursak biz de aynı şekilde nasıl bir duayı ederdik? Ve tabii ki aramızda belki sonra konuşabiliriz bunu. Ama ben de birkaç örnekle şöyle bir dua yazdım. Yani bizim duamız olsa Tanrı'ya. Ne düşüneceksiniz bilmiyorum. Daha çok tabii ki ekleyecek şey var ama ey atalarımızın Tanrısı Rab, sen bizi önceden çağıran Tanrı değil misin? Hiç topluluk yokken bizleri çağırıp yaşam kilisesini ailen olarak kuran, eski binamızı kaybettiğimizde yeni yer sağlayan, lütuf yılını ilan eden ve her sene yeni kardeşler gönderen, değerli teyzemizi ölümden geri getiren, kıymetli ablamızı kanserden iyileştiren, daha son sene içinde düğün sevincini bize veren ve yeni önder kilisemize gönderen, özel hayatlarımızda bizi teselli eden, bize görünen ve ruhunla cesaret veren sen değil misin? İşte korku bizi alıp götürmesin diye kendimizi Tanrı'ya bağlıyoruz. Kim olduğunu birbirimize hatırlatıyoruz. Kısacası ona güvenmeye seçiyoruz. Ve Tanrı ve sözüne güvenmeye karar verdikten sonra halk birlikte olmaların önemini ve gücünü fark ettiler. Bütün Yahudililer çoluk çocuklarıyla birlikte Rabbin önünde duruyordu. Ve korku bizi alıp götürmesin diye biz de kendimizi birbirimize de bağlı kılıyoruz. Bağlanıyoruz. Ve eminim Tanrı bugünlerdeki, hatta bugün olan birliğimizden çok memnun oluyor. Ve aslında ben de bir itirafta da bulunmak istedim. Bir tanıklık belki paylaşmak istedim bu konuda. Aslında 2 hafta önce ben de korkuya kapıldım. Ve tam nasıl başladığını hatırlamıyorum ama korku beni aldı ve götürdü. Şu olursa bu olacak, bu olursa o olacak ama ailem orada, biz buradayız. Şöyle bir durum var, bu da var. O da nasıl çözülecek? Burada da belirsizlik var. Ondan sonra nasıl çözeceğiz, nasıl yapacağım? Korku beni aldı ve götürdü. Ve şöyle düşünmeye başladım. Yani kimseye bunu açıklayamayacağım. Yani bu kötü düşünceler biriyle paylaşırsam onlar için yük olur. Paylaşmasam daha iyi. Tanrı'nın nerede olduğunu bilemiyorum. Ne yapacağım? Ama çok şükür bir noktada eminim kutsal ruhun aracılığıyla kafama dank etti. Gerçekten korku beni nereye kadar götürdü ya? Ve bir ablamı, bir kardeşi aradım. Ve nasıl hissettiğimi ona açıkladım. Ve o bana şöyle söyledi. Neden diğer kardeşlerle paylaşmıyorsun? Tabii ki biz anlıyoruz bu durumları. Tabii ki yanında olmak istiyoruz. Neden paylaşmıyorsun dedi. O zaman bir kardeş daha aradım. Lütfen benim için dua eder misin dedim. Ve o kardeş kendi hayatından bir örnek verdi. Evet, ben de öyle hissettim ama Tanrı şunu bunu bana öğretti, gösterdi. Tanrı şöyle kurtardı beni. Ve o paylaştığında benim hayatımdan bir hikaye de aklıma geldi. Aa evet, Tanrı şöyle böyle benimle de konuşmuştu. Ne güzel. Sonra başka bir kardeşe de mesaj attım. Benim için dua eder misin? Ve o kardeş de sen güçsüz hissediyorsun ama Tanrı seninleyse zayıf olmak mümkün değil. Çünkü Tanrı'nın gücü biz zayıfken gücümüzdür. Hamdolsun. Devam da edebilirim ama gerçekten Çevremdeki kardeşler için şükrediyorum ve isim vermedim ama kim olduğunuzu biliyorsunuz. İyi ki varız. Birbirimize ihtiyacımız var. Onun için birlikteyiz. Ve beni korkunun sularından sizleri kurtardınız. Hamdolsun. O zaman korku bizi götürmeye çalıştığında birine bir mesaj atalım. Benim için dua eder misin? Veya sohbet zamanlara katılalım yaptığımız gibi. Veya önceden hayatımızda Tanrı'nın ne yaptıklarını hatırlayalım ve şükretmeye başlayalım. Çok güçlü bir silah bu. Ayrıca bugün aramızda olmayan kardeşleri de düşünelim. Belki isimleri görüyoruz da kimler yok bugün acaba? Belki bu hafta senin o kardeşlerden birini aramanı isteyecek Tanrı. Belki sıra sana da geliyor. Sen de o kardeşi arayıp onlara da yüreklendirebilirsin. Tanrı'ya açık olalım. Kim yok aramızda bu aralarda? Kimi cesaretlendirebiliriz? Ayrıca internette de dinliyorsanız ise, bugün korku seni alıp götürmeye çalışıyorsa, elinize İncil almanızı tavsiye ediyorum. Ve online versiyonları da var. Kendinizi İsa Mesih'e bağlayın. Veya bizlere de mesaj atabilirsiniz. Biz de sizin için seve seve dua ederiz. Ama hikayeye dönelim. Zayıflıklarını fark ettiler. Gözleri Tanrı'ya diktiler. Tanrı'nın önceden yaptıklarını hatırladılar. Sonra ne oldu hikayemizde? Rabbin ruhu topluluğun ortasında duran Asaf soyundan Matanya oğlu, Yeil oğlu, Benaya oğlu, Zekeriya oğlu, Levili Yahaziyel'in üzerine indi. Kutsal ruh indi. Yahaziyel şöyle dedi: "Ey Kral Yehoşafat, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar, dinleyin. Rab size şöyle diyor. Bu büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü savaş sizin değil, Tanrı'nındır. Yarın onlarla savaşmaya çıkın. Onları vadinin sonunda, Yeruel kırlarında, Sit yokuşunu çıkarlarken bulacaksınız. Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup bekleyin. Rabbin size sağlayacağı kurtuluşu görün. Ey Yahuda ve Yeruşalim halkı, korkmayın. Yılmayın. Yarın onlara karşı savaşa çıkın. Rab sizinle olacak." Yehoşafat yüzüstü yere kapandı. Yahuda halkıyla Yeruşalim'de oturanlar da Rabbin önünde yere kapanıp ona tapındılar. Sonra Kehat oğullarından ve Korah oğullarından bazı Leviler ayağa kalkıp İsrail'in Tanrısı Rabbi yüksek sesle övdüler. Ertesi sabah erkenden kalkıp Tekoa kırlarına doğru yola çıktılar. Yola koyulduklarında Yehoşafat durup şöyle dedi: "Beni dinleyin ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar. Tanrınız Rab'be güvenin, güvenlikte olursunuz. Onun peygamberlerine güvenin, başarılı olursunuz." Hamdolsun, böyle duralım şimdilik. Halka kutsal ruh indi ve konuştu. Harika bir an olmalıydı o halk için. Ve tabii ki eski antlaşmayı okuduğumuz zaman unutmamalıyız ki İsa Mesih henüz gelmemişti ve kutsal ruh ona iman eden herkese dökülmemişti. Ama artık İsa Mesih'e iman eden herkese kutsal ruh zaten inmişti. Hamdolsun. Hazır olalım o zaman. Tanrı bugün bize, bana, sana neyi söylemek istiyor? Kutsal ruh bizimle. Bu dönemde Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla bizimle daha çok konuşmak istiyor. Onun sözü okurken, dua ederken belki görümler göreceğiz, belki de rüyalar da göreceğiz. Gözlerimizi ona dikerken kulaklarımıza da açık tutalım. Çünkü mutlaka bizimle taze sözler, cesaretlendirici sözler bize vermek ister. Herkese konuşmak ister ama özellikle kardeşler, peygamberlik armağanına sahip olan kardeşlere seslenmek istiyorum bugün. Özellikle sizin kulaklarınızı açık tutmalısınız bu dönemde. Ve lütfen duyduklarınızı gruplarda paylaşın. Teşvik etmek istiyorum. Bir arada olmuyoruz pazar günü ama yine de Tanrı bizlerle konuşuyor, konuşacak. O zaman gruplarda paylaşalım duyduklarımızı. Birbirimizi yüreklendirelim. İmanım var bu konularda. Tanrı neler söylemek ister bizlere? Diri, yaşayan, konuşan Tanrı bizimle. O zaman hazır olalım. Dinleyelim. Türkiye için umutlu sözler, ailelerimiz için esenlik getirmek ister. Yaşam Kilise için iman adımları belki belirlemek ister. Kulaklarımızı açık tutalım. Kutsal Ruh indi ve şöyle sözler oldu, söylendi. Savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Aynı zamanda savaşmaya çıkın. Savaşmak zorunda kalmayacaksınız dedi Tanrı, yani bana güvenin. Ama aynı zamanda savaşmaya çıkın dedi. Yani gayretli olun. Fark ettiniz mi? Her ikisinden var. Ve ilginç şekilde Tanrı bizim için savaşacağı halde yine de bizden beklediği eylemler var. İmanla ilerliyoruz, adım atıyoruz. Ama büyük savaşın Tanrı'nın elinde olduğunu hatırlıyoruz her zaman. Yine yorum kitabı şöyle diyordu. Gerçek imanlı için güven, oturan ve hiçbir şey yapmayan, Rabbin bir işini yapmasını bekleyen bir sessizlik anlamına gelmez. Bu bölümde Yehoşafat sabah erkenden kalkıp halkına yeni girişimlerinde önderlik etmeye koyulmuştur. Hamdolsun. O zaman bu dönemde Tanrı senin ne yapmanı, hangi iman adımları atmanı ister acaba? Ve sanırım Kutsal Ruh şimdi bile bazı kardeşlerin akıllarına ve yüreklerine konuşmak ister ve tohum ekmek ister. Veya belki unuttuğunuz bir fikir aklınıza getirmek ister. O zaman dinleyelim Kutsal Ruh'un sesini bugün. Hangi eylemlerde, hangi adımları atmamızı ister? Seninle nasıl konuşuyor şimdi? Gayretli olalım. Ama aynı zamanda hangi yükler omuzlarımızdan almak ister bugün Tanrı acaba? Hangi alanlarda ona güvenmemizi ister? Güvenelim ona bu alanlar için. Çünkü her ikisini aynı anda yapacağız. Güveniyoruz, gayret ediyoruz. Savaşmaya çıkıyoruz ama aynı zamanda savaşmak zorunda kalmayacağız. Çünkü Tanrı'ya güveniyoruz. Devam edelim hikayemize. Yehoşafat halka danıştıktan sonra Rab'be ezgi okumak, onun kutsallığının görkemini övmek için adamlar atadı. Bunlar ordunun önünde yürüyerek şöyle diyorlardı. Rab'be şükredin çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır. Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında Rab, Yahuda'ya saldıran Amonlulara, Moavlulara ve Seyir Dağlık bölgesinde yaşayanlara pusu kurmuştu. Hepsi bozguna uğratıldı. Amonlularla Moavlular, Seyir Dağlık bölgesinde yaşayan halkı büsbütün yok etmek için onlara saldırdılar. Seyirlileri yok ettikten sonra da birbirlerini öldürmeye başladılar. Yahudalılar kırdaki gözcü kulesine varınca o büyük orduya baktılar ama sadece yere serilmiş cesetler gördüler. Tek kişi kurtulmamıştı. Malları yağmalamaya giden Yehoşafat'la askerleri ölülerin arasında çok miktarda mal, giysi ve değerli eşya buldular. taşıyabileceklerinden çok mal topladılar. Yağma edilecek o kadar çok mal vardı ki toplama işi 3 gün sürdü. 4. gün Beraka Vadisi'nde toplanarak Rabbe övgüler sundular. Bu yüzden oranın adı bugün de Beraka Vadisi olarak kaldı. Şöyle duracağız. Tapınmayla zafer kazanıldı. Fark ettiniz mi? Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında Rab Yahudi'ye saldıranlara pusu kurmuştu. Ve bu bağlantı tesadüf değildir. Hikayenin başında korkuya kapılan Yehoşafat tapınmayı öncelik saydı. Ve hatta adamlar bile atadı o görev için. O kadar önem verdi ki. Yani savaşa giderken ezgi söylemek, yani affedersiniz ama biraz saçmalık gibi geliyor aslında savaş yöntemi olarak. Ama tapınmak Tanrı'nın gücüne bir şekilde yol açar. Ve geçen haftadan belki hatırlıyorsunuz, Amerika'da katılan bizim kardeşimiz, tapındığımızda güneş doğuyor demişti. O sözü hatırlıyor musunuz? Tapındığımız zaman ülkemize güneş doğuyor manevi açısından. Ve çok net de söylemek istiyorum. Bu hikayedeki olaylar bugünkü yaşadıklarımızdan çok farklı tabii ki. Yani bizim savaşımız, bizim olduğumuz yer fiziksel bir düşmana karşı değil kesinlikle. Ve dualarımız hatta şöyle bu arada, imanla olan veya olmayan fark etmez, hiçbiri daha ölmesin bu virüsten diyoruz. Duamız öyle. Ama durum çok farklı olmasına rağmen Tanrımız aynıdır. Ve o gün nasıl halk korkuya kapılmış bir vaziyette başladılarsa ama sonra ezgi söyleyen bir halk olmaya başladılarsa, nasıl çaresizlik içinden bir halktan, Tanrı'nın mucizelerini gören bir halktan dönüştülerse, aynı umut bizim için de geçerli şu an. Korkuyla başlayan halk, 3 gün düşmanından mal, giysi ve değerli eşyayı topladılar. Yani nereden nereye gerçekten? Bu dönemde Tanrı nasıl bir hikaye yazıyor? Kötülük ve korkudan bereket, mucizeler, armağanlar ve harikalar nasıl getirecek sizce? Çünkü Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Hamdolsun. Ve bu noktada Beraka Vadisi'nden bahsetmek de istiyorum. Beraka, övgü ve kutsama anlama geliyor. Ve hikaye başladığında Yehoşafat korkuya kapılmıştı. Ama o günden kalan ne vardı? O vadinin ismi kaldı. Beraka. Yani övgü ve kutsama vadisi. Şimdi 10 sene, bugünden 10 sene sonraki bizleri düşünecek olursak, hayal edelim. Yaşam Kilisesi'nde bugünlerde daha tanışmadığımız, hatta daha iman etmemiş olan birçok yeni kardeşimiz olacak 10 sene sonra. Ne kadar güzel düşünce değil mi? 10 sene sonra yeni kardeşler aramızda olacak, hamdolsun. Ve onlar bizlere soracaklar. Ya 10 sene önce Türkiye'de koronavirüs varken kilise olarak ne yaptınız? Aranızda neler oldu? Neyi hatırlıyorsunuz diye soracaklar bizlere. Biz şimdiki kardeşler, abiler, ablalar olacak. Şimdiki abiler, ablalar belki amca, teyze olacak onlara ve anlatacağız. Nasıl bir tanıklık vermek isteriz bu yeni gelecek olan kardeşlere? Vadiden geçtik, zor oldu. Korku ve belirsizlik ile mücadele ettik ve uğraştık. Ama o vadinin ismi Beraka, vadisi olarak kaldı diyelim. Ben hatırlıyorum, biz bir araya gelemedik diyelim ama yine de toplandık. Evlerimizde de olsa Rabbe ve birbirimize bağlı kaldık, onu övdük ve Tanrı bizi ve ülkemizi kutsadı diyelim. Ya bu süreç korku veya endişe veya belirsizlik vadisi olarak nitelenmesin diyorum. Tersine övgü ve kutsama süreci olarak hatırlayalım. Çünkü tabii ki bu hikaye daha büyük bir hikayeye de işaret eder. Ve iman atalarımızın hatta bilemediği ama hep umutla bekledikleri bir olaya işaret eder. Çünkü bu dünyadaki asıl düşman Amonlular değil, Moavlular değil, koronavirüs de değil aslında. Asıl düşman günahın sonucu olan ölüm ve bizi korkuya kapmak isteyen iblistir. Gerçek, tamamen mükemmel olan kral ise Yehoşafat tabii ki değil, İsa Mesih'tir. Ve o gayretle ölüm ve iblise karşı savaşmaya çıktı. Tanrı'ya güvenerek çarmıhta yerimizde öldü. Ve üç gün sonra, yine o üç gün, üç gün sonra Tanrı'nın üstün gücüyle İsa Mesih mezardan çıktı. Hamdolsun. Ölüm ve korkunun yerinde övgü ve kutsama oldu. Ve İsa şunu demişti. Diriliş ve yaşam benim, dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? İşte asıl zafer bu. Günahtan özgürlük, Tanrı'yla ölsek de yaşamaktır. Hem de sonsuza dek. Ve onun kurtuluşunu kabul etmek için geç değil. Daha fırsat var önümüzde. Henüz İsa Mesih'i takip etmeye karar vermediyseniz, şimdi bile onun kurtuluşunu kabul edebilirsiniz. Peki, hikayemizi nasıl sonlanıyor, nasıl sonuca geliyor? Bir bakalım. Bundan sonra bütün Yahuda ve Yeruşalim halkı, Yehoşafat'ın önderliğinde sevinçle Yeruşalim'e döndü. Çünkü Rab düşmanlarını bozguna uğratarak onları sevindirmişti. Çenk, lir ve borazan çalarak Yeruşalim'e Rabbin tapınağa gittiler. Rabbin İsrail'in düşmanlarına karşı savaştığını duyan ülkelerin krallıklarını Tanrı korkusu sardı. Yehoşafat'ın ülkesi ise barış içindeydi. Çünkü Tanrısı her yandan onu esenlikle kuşatmıştı. Ve bu son ayetler tabii ki o günün gerçeğiydi. Ama aynı zamanda son günün harika bir öngörüsüdür. Ve virüsten sonra Türkiye'deki hayatlarımız böyle olsun diye dua ediyoruz. Amin olsun. Ve daha önemlisi, zamanın sonunda böyle olacağından eminiz. Kardeşler, bugün paylaşacaklarım bitiyor. Ama şimdi aslında duayla bitirmek istiyorum. Ve duadan sonra bence bir karşılık, bir cevap olarak biz de Tanrı'ya tapınarak yol açalım. O zaman ben dua edeceğim. Sonra da sözü tekrardan yollayalım ve hep birlikte bir karşılık olarak Tanrımıza bir övgümüzü yükseltelim. Seslerimizi farklı yerlerde de olsa tek bir yürekle ona yüceltelim. O zaman şimdi dua edeceğim. Sonra yücelerdeki, yücelerde oturan Rabbimiz, sana hamdlar olsun. Sana hamdlar olsun çünkü sen her zaman bizimlesin. Korku ne zaman bize gelmeye, bize götürmeye çalışsa da sen bizi kurtarıyorsun. Ve İsa Mesih de en büyük şekilde de ölümden ve iblisten de kurtardın. Şükürler olsun. Sen dirildin İsa Mesih. Şükürler olsun. Bugün de biz kararlıyız ya Rab. Ne zaman endişe, ne zaman belirsizlik, ne zaman bizdeki yük olan kararlar fazla gelirse gözlerimizi sana dikmek istiyoruz. Aynı zamanda Rab, sen bizi birleştiren Rab'sin. Bizim kardeşlerimiz için ben şükrediyorum, biz şükrediyoruz. İyi ki bizi kendinle ve birlikte bir halk olarak birleştirdin. Rab, bizi güçlü kıl ve biz birbirimizi de teselli edelim, cesaretlendirelim ve yüreklendirelim bu dönemde. Kutsal Ruh bizlerle de konuşur musun? Senin sesini daha net ve daha açık bir şekilde duymak istiyoruz ve duymayı bekliyoruz. Çünkü sen bütün durumları iyilik için çevirensin. Sen her durumda iyilik için etkin olansın Rab. O zaman imanla, umutla ve senden gelen güç ile ilerlemek istiyoruz. Ya Rab, bizi güçlü kıl ki biz bu güce güçlü olalım ve sana işaretleyelim. Senin ismini yüceltiyoruz. Rab, seni seviyoruz. Birbirimizi de seviyoruz Rab. Ve şimdi hep birlikte ilahi söylemek istiyoruz. İsa Mesih'in isminde. Amin.